Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, bendeniz İbrahim Baran ve Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta önemli bir mevzuyu yine masaya yatıracağız. Gündemdeki konulardan birini yine tarihi veçhesiyle değerlendirmeye çalışacağız. Yemen, Suudi Arabistan'ın ablukası altına alınmış durumda ve Yemen'de bulunan insanlar çok ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Yani çocukların, kadınların, yaşlıların hayat hakkının elinden alındığını görüyoruz. Ki Suudi Arabistan yönetimi de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir önceki Başkan Trump döneminde aldığı desteklerle Yemen'e acımasızca saldırıyordu. Şimdi yeni seçilen Amerikan Başkanı Joe Biden gerçi Suudi Arabistan'a Yemen'deki katliamı durdurması için verdiği desteği keseceğini açıkladı. Ama önümüzdeki günlerde nasıl bir Yemen olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu programımızda biz de inşallah kıymetli hocamızla beraber Yemen'i konuşalım istedik. Yemen'in tarihini bizim için önemli ki zaten yaklaşık 100 yıl kadar önce bizim topraklarımızdan biriydi Yemen'de. Biraz Yemen'in tarihçesini masaya yatacağız değerli hocam. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba İbrahim Bey. Sizin de dediğiniz gibi bugün soğuk ve karlı bir İstanbul'dan çok sıcak bir coğrafyayı konuşacağız inşallah. Yemen'in tarihini konuşacağız. Yemen'in durumu bugün içler acısı. İnşallah önümüzdeki 2-3 hafta boyunca tarihinden günümüze kadarki Yemen'i konuşarak biraz dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız inşallah.
Eyvallah hocam. Tarihteki yeri ve önemi kuşkusuz bizim açımızdan çok önemli. Bugün de yani sizin de ifade buyurduğunuz gibi Yemen gündemdeki yerini koruyor. Peki biz niye Yemen'i konuşacağız? Biraz buradan başlayalım isterseniz.
Şimdi Yemen'i niye konuşacağız? Aslında Yemen'de bugün çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bildirgelerde, yaptığı çağrılarda çok ciddi bir insanlık dramı var. Açlık var, kıtlık var, salgın hastalıklar devam ediyor. Savaş sebebiyle yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insandan bahsediliyor. Yani koronavirüsü konuşamıyoruz bile yani bu coğrafyalarda.
Evet.
Dolayısıyla işin ilginç olan tarafı nedir biliyor musunuz İbrahim Bey? Yemen antik dönemde Grek ve Romalı coğrafyacılar tarafından Arabia Felix, yani Mesut Arabistan diye adlandırılıyordu.
Hmm.
Yani mutlu, mesut bir coğrafya olarak adlandırılıyordu. Aslında savaştan önce eğer Yemen'e gitme imkanı olan dinleyicilerimiz varsa onlar da bilirler. Yemen insanı genelde böyle çok şeydir, mülayimdir.
Hmm.
Hatta sevecendir. Erkekler böyle el ele tutuşarak yürürler vesaire böyle. Bu mutlu Mesut Arabistan coğrafyasını maalesef biz şu anda çok ciddi dramlarla, açlık, salgın, kıtlıkla konuşuyoruz. Tabii Yemen'i belki konuşması gereken birileri varsa en önde belki de bizler geliyoruz, Türkiye geliyor.
Hı hı.
Bizim burada çok ciddi bir müktesebatımız var, tarihi derin bağlarımız var. Yemen belki coğrafya olarak bize uzak olabilir ama kültürel anlamda, tarihi anlamda çok derin bağlarımız var. Bugün Yemen'de Türk köyleri var. Binlerce şehidimiz hala Yemen'de ebedi istirahatgahlarındalar.
Evet.
Türkülerimize işlemiş Yemen havaları var. Dolayısıyla bütün bir Osmanlı mirasını düşündüğümüzde ki önümüzdeki haftalarda inşallah bunları da konuşacağız.
Hı hı.
Yani basılan ilk gazete Osmanlı döneminde basılmıştır. 7. Ordu'nun merkezidir. Bugün işte 20. yüzyılda Yemen'deki Savunma Bakanlığı'nın binaları hala Osmanlı binalarıdır. Mahmut Nedim Paşa, son Osmanlı valisinin Yemen'in kuruluşundaki katkıları. Bunları hep inşallah konuşacağız.
İnşallah.
Dolayısıyla Yemen'i konuşmak için aslında o kadar çok sebebimiz var ki bunları belki sıralasak bile uzun bir liste olur diye düşünüyorum ben açıkçası.
Eyvallah hocam. Stratejik açıdan önemli bir coğrafya Yemen değil mi? Yani içinde bulunduğu bölgeyi aslında bir anlamda içinde bulunduğu bölgenin anahtarı, kilidi gibi duruyor hocam. Haritaya baktığımızda.
Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi dinleyicilerimiz biraz böyle Orta Doğu ve özelde de Arap Yarımadası'nı zihinlerine getirirlerse, haritasını şöyle bir zihinlerine getirirlerse, Yani Mekke ve Medine'yi hepimiz biliyoruz. Medine, Mekke ve devamında aşağıya doğru Arap Yarımadası'na gittiğimizde o sol alt köşe aslında bugünkü Yemen dediğimiz coğrafyaya tekabül ediyor. Burası tam da aslında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun arasında olması bakımından çok stratejik bir konuma sahip. Tam da orada bir Bab-ül Mendet Boğazı var. Bu boğaz Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar. Yani bu boğazı kontrol edebiliyorsanız, burada askeri ve siyasi güç olarak bir varlığınız varsa aslında çok stratejik bir güç olabilirsiniz o bölgede. Ve tarihte de aslında bu stratejik konumundan dolayı Yemen ne diyelim çeşitli mücadelelere sahne olduğunu görüyoruz. Portekizlilerin Yemen'i işgal etmeleri gibi, 1500'lerin başında buna girişmeleri gibi ya da Portekizlerin, daha önce de konuşmuştuk, Cidde'ye girip Kızıldeniz'den Cidde'yi bombalamaları gibi ya da daha sonraki dönemleri düşündüğümüzde İngilizlerin Osmanlı coğrafyasında ilk işgal ettikleri yer Aden'dir. Evet. Aden. Yani bugün Yemen'in en önemli şehirlerinden bir tanesi. Çünkü Aden Hindistan'a giden yolda çok önemli bir konaklama yeri ve bir kömür deposu. Yani o zaman vapurların, gemilerin kullandığı kömür bakımından önemliydi. Ama bu stratejik konumu, hani işte dünya küreselleşti, globalleşti, artık hava yolları var, internet var, şu var, bu var, Yemen hala stratejik konumunu koruyor mu gibi düşünüyorsak, günümüzden de bir örnek vereyim. Bugün Yemen'in açıklarında Sokotra Adası diye ismini bile çoğumuzun duymadığı bir ada var. Hı hı. Şu anda bu ada Birleşik Arap Emirliği ve İsrail'in çok ilgi alanında. Ve bu adada Birleşik Arap Emirlikleri de facto olarak, fiili olarak bir egemenliklerini kurmuş durumda. Ve İsrail'e burada bir askeri üs kurma girişimleri konuşuluyor. Dolayısıyla yani Yemen bile demin bahsettiğimiz o Arap Yarımadası haritasının daha kuzey doğusunda, pardon, Birleşik Arap Emirlikleri Arap Yarımadası'nın kuzey doğusunda yer alıyor. O bile güney batısında, Yarımada'nın güney batısındaki bir ada için böyle bir stratejik hamle peşindeyken ve bu Sokotra Adası'nın petrol ihraç hatları üzerinde olduğu da düşünürse, yani bu coğrafyanın stratejik konumunun hala günümüzde geçerli olduğunu söylemek için birçok nedenimiz var diyebiliriz.
Evet, tam da geçiş noktası hocam, ki o geçiş noktası olduğu için, o stratejik önemi haiz olduğu için büyük devletlerin tıpkı Afrika kıtasında yaptıkları gibi hedefi haline gelmiş ve bugün de aslında yaşanan krizleri biraz buna bağlamak da gerekiyor olabilir. İslam öncesi döneme girecek olursak hocam, bu coğrafyalar hani 300 yıllık, 500 yıllık yerleşim yerleri değil, 3-5 bin yıllık yerleşim birimleri. İslam öncesi dönemde Yemen'le alakalı neler söyleyebiliriz?
Şimdi bugünkü sohbetimizde biraz daha Osmanlı öncesi Yemen'i konuşacağız aslında. Hı hı. Osmanlı öncesi diyoruz ama Yemen'in gerçekten çok derin bir tarihi var. Neredeyse Mezopotamya ile yarışacak derecede bir tarihi var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de anlatılan birçok kavim kıssalarının da bu coğrafyada olduğunu birazdan konuşacağız. Arap tarihi konuşulduğunda ilk başlarda Yemen vurgulandığını görürsünüz. Ben mesela Philip Hitti'nin History of the Arabs diye bir kitabını okurken Yemen'le ilgili böyle çok derin bölümlerin, uzun bölümlerin olduğunu görünce yıllar önce bayağı bir şaşırmıştım. Ama Yemen'in ilk sakinleri Hazreti Nuh'un oğlu Sam ve onun neslinden gelenlerdir. Yani bugün Sami ırklar diyoruz, Sami diller, Semitik halklar diyoruz. Hı hı. Yani Arapların ve Yahudilerin atası olan Hazreti Nuh'un oğlu Sam'a kadar dayanan bir tarihleri olduğu söylenebilir. Tabii biraz daha güncele doğru geldiğimizde Yemen'deki Ma'in Krallığı, ki bunun tarihi de M.Ö. 3. bin yıla kadar gidiyor. Main Krallığı'nın Yemen'de hüküm kurduğunu, hüküm sürdüğünü görüyoruz. Aslında Main Krallığı'nın Kur'an'da da bahsedilen Ad kavmi olduğu genellikle kabul ediliyor. Burası işte bu kavmin daha çok Umman ile Hadramut arasında bir yerde yaşadığını az çok biliyoruz. Ve Hazreti Hud'un bu Ad kavmine gönderildiğini yine Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli surelerde, Fussilet, Kamer, El-Hakka suresi gibi yerlerde bu Ad kavminin kıssasından bahsedilir. Bu ayetlerdeki anlatıya göre Hazreti Nuh'u yalanlamıştır, onu kabul etmemiştir Ad kavmi. Onun getirdiği dini inkar ettikleri için de şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmıştır. Ama birkaç örnekte de bahsedeceğimiz üzere Ad kavmi böyle muhteşem saraylara, mallara, sürülere ve eşsiz bağ ve bahçelere sahipti. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela Ad kavmi ile ilgili geçen şehirlerden biri olarak İrem şehrinden bahsedilir. Ve İrem bağları çok meşhurdur. Aynı Babil'in asma bahçeleri gibi ondan daha önce Yemen coğrafyasında bağlarıyla bahçeleriyle meşhur bir kavimdi aslında. Ve belki de bu yüzden gurur ve kibre kapılmışlardı, putlara tapıp azgınlaşmışlardı. Önce Allah yağmuru, bereketi kesti. Bu bağlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Sonra da yaklaşık 8 gün süren şiddetli bir rüzgarla cezalandırıldı. Dolayısıyla Ad kavmi, burada belki bizim en erken atıfta bulunacağımız halklar arasındaydı. Ama ondan sonra Hadramut devleti, takriben M.Ö. 1500'ler, Kataban Krallığı M.Ö. 9. ve 7. yüzyıllar arasında kurulmuş ki neredeyse milada kadar burada varlığını sürüyor. Ama belki de yine çok meşhur olan buradaki halklardan, devletlerden bir tanesi de Sebe Devleti. Ne kadar ilginç değil mi? Aslında bir peygamberler diyarından bahsediyoruz.
Evet, evet.
Yani Orta Doğu dediğimiz yer, geçen bir kitapta da okuyordum. Bu vesileyle ona da bir şey yapalım, atıfta yapalım. Peygamberler coğrafyası aslında bugün bizim Orta Doğu dediğimiz coğrafya. Yani Kur'an-ı Kerim'de hikayesi, kıssası anlatılmayan peygamberler de var. Bunu biliyoruz.
Evet.
Ama anlatılanların hepsi Orta Doğu coğrafyasında.
İstisnası yok değil mi hocam?
Efendim?
İstisnası yok. Hepsi Orta Doğu'dan bulunmuş ve orada vazifelendirilmiş.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hazreti Peygamber'e kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberler var buyuruyor. Ya da biz inanıyoruz ki hiçbir halk yoktur ki peygamber gönderilmemiş olsun.
Evet.
Dolayısıyla Orta Asya'ya, belki Latin Amerika'ya da peygamber gönderilmiş olabilir. Ama biz bilmiyoruz. Bize bu bilgi verilmiş durumda değil.
Değerli hocam,
sizin bildiklerim,
çok özür dilerim. Şimdi konuyu da çok dağıtmadan önemli bir noktaya geldik aslında. Onu da vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi binlerce yıllık medeniyetten bahsediyoruz. Yani işte peygamberler gelmiş, bir sürü vakalar yaşanmış, medeniyetler kurulmuş filan. Fakat bu medeniyetlerin bugün bulunduğu coğrafyalar 300-500 yıllık devletler tarafından sömürülmüş, sömürülmeye devam ediliyor ve onların başka birilerini de teşvik etmesi, desteklemesiyle kan revan içerisinde kalmış. Çok enteresan bir küresel sistemin parçası haline gelmiş ve ilginç bir dönemde yaşıyoruz hocam yani. Şimdi bu anlattıklarınızı düşününce, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mazisine bakıyoruz. Bugün işte şu an programımızda konuştuğumuz bu coğrafyaların tarihine bakıyoruz. Arada dağlar kadar fark var ama yani yöneten ve yönetilen sanki böyle yer değiştirmiş, roller değişmiş gibi görünüyor. Aynen.
Ve dediğiniz gibi ya, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi ne kadar geriye gidiyor.
Evet.
Ama şu Yemen'in tarihini 5000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Yani Yemen'de belki bugün farklı iktidarlar olabilir, sömürge güçleri vesaire olabilir ama bu Yemen tarihinde yani teşbih tat almaz bir nokta kadar bir yer tutabilir belki de.
Hı hı.
Şimdi mesela Sebe Devleti'nden bahsediyorduk az önce. Yemen'de İslam öncesinde kurulmuş en önemli devletlerden bir tanesi. Yani tam kuruluş tarihi için net bir tarih verilmemekle beraber işte Arabistan'ın kuzey bölgelerinden buraya, yani Yemen bölgesine milattan önce 1200'lerde geldikleri düşünülüyor. Hı hı. Şimdi Sebe Devleti'nin bizim açımızdan önemi ne? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalardan bir tanesidir bu. Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi Belkıs ile olan diyaloğu, onunla ilişkisi. Bu Sebe halkı güneşe tapan ve bir kadın yöneticisi olan bir devlet. Yani tabii ki daha önceki dönemlerde kadın olmayan yöneticileri de var ama bizim için biraz daha öne çıkan, hakkında bilgi sahibi olduğumuz kısmı Hazreti Süleyman'ın Sebe ile olan diyaloğu. Başkentleri Merib diye bir şehir ve benzer şekilde maddi refaha sahip bir coğrafya bu dönemde. Hint okyanusu ticaretine hakimler ama Allah'a yüz çevirdikleri için de büyük bir sel felaketiyle cezalandırılırlar. Süleyman, Hazreti Süleyman'la diyalogları nasıl başlıyor? Aslında o Hüdhüd'ün, o kuşun Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın sarayından bahsetmesiyle Hazreti Süleyman kendisini Allah'a kul olmaya davet eder. Ve Belkıs da bir peygamberin varlığını duyunca bunu sınamak ister, test etmek ister, doğru mu gerçekten diye. Bununla ilgili kıssalarda bu ne diyelim çeşitli anekdotlardan da bahsedilir ama Belkıs sonuç itibariyle Kudüs'e gelir. Hatta o tahtının taşınması vesaire gibi şeyler vardır. Hazreti Süleyman'ın da gücünü, iktidarını göstermesi bakımından bazı mucizevi şeylerden bahsedilir. Kudüs'te Hazreti Süleyman'la görüşür. Orada onun peygamber olduğunu anlayınca da teslim olur. Bazı rivayetlerde Hazreti Süleyman ile evlendiği söylense de başka kaynaklarda da Hazreti Süleyman'ın Belkıs'ı bir başka melik ile evlendirdiği de anlatılır. Evet. Dolayısıyla aslında bize bunlar hep neyi gösteriyor? Gerek ad kavminde olsun, gerek sebelerde olsun. Burası mamur, maddi refaha sahip, tam da o bahsettiğimiz stratejik konumundan dolayı Hint okyanusu ticaretine hakim bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Bir zamanlar dünyanın merkezi denilebilir değil mi hocam?
Yani en azından merkezine oldukça yakın. Yani biraz daha ne diyelim Mezopotamya, Kudüs bölgesini belki merkeze almak lazım. Ama Kızıldeniz aracılığıyla buraya erişimleri zaten çok kolay. O açıdan Ad kavmi gibi, Sebe gibi ve hemen İslam'dan hemen önce de Himyeriler, Himyer halkı da burada belki bahsedeceğimiz son bir önemli kavim olarak bahsedelim. Himyeriler de Sebeliler ile akraba bir kavim aslında. Himyerilerin atası Arapların ata olarak gördükleri Kahtan ona kadar gidiyor. Ve bir rivayete göre de asıl adı Zeyd'dir. Lakabı Himyer'dir. Zeyd ismi şu açıdan önemli. Yine önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Yemen'de bugün Zeydi inancı var. Yani Şiiliğin bir kolu olarak Zeydiliği görüyoruz. Ama Himyeriler yaklaşık olarak milattan önce 115 ve milattan sonra 525, yani tam İslam öncesi dönemde yaklaşık bir 600-650 yıl burada hükmetmiş bir devlet olarak Güney Arabistan'daki en güçlü devletlerden bir tanesi. Ve belki bugünkü Yemen'le de bir ilişki kuracak olursak bu Himyerilerin yüksek ve çok katlı binalar yaptıklarını tarih kaydetmiş. Bugün Yemen'e giderseniz, ki ben 2005 yılında gitme imkanı buldum, bir sempozyum için gitmiştim. Orada çok önemli turistik bir ziyaret alanı olarak İmam Yahya'nın evi vardır. Darül Hacer diye bilinir. Bu taştan yapılmış, bir kayanın içine yapılmış bir evdir aslında.
İlginç.
Ama böyle bir mağara gibi bir yer değil. Yani 5-6 katlı bir yer böyle. Hatta kendine göre bir asansör sisteminin olduğundan bile bahsedilebilir. Demek istediğim, çok katlı yüksek evler, belki de bu kayaların içine oyulmuş evler, buna ilaveten su bentleri, bahçe ve saray inşa etmeleri de yine Himyeri Devleti'nde gördüğümüz bir şey. Habeşliler Sasanilerle mücadele ettiklerini görüyoruz. Ve bu dönemde Sana'a önemli bir ticaret şehrine dönüşüyor. Birçok panayırın kurulduğu bir alana dönüşüyor. Hı hı. Tam da bu noktada yine bizim Fil suresinde, Kur'an-ı Kerim'den Fil suresinden bildiğimiz bir fil vakası var.
Evet.
Tam da oraya denk geliyor. İsterseniz onu da anlatmış olayım.
Hocam bir virgül koyalım isterseniz. Bu önemli çünkü. Hani Ebrehe ve ordusunun yaptıkları ve onun başına gelenler. Bunu biraz böyle derinlemesine konuşmak isterim. Aradan sonra ikinci bölümümüzde isterseniz bu konuyu masaya yatıralım.
Tabii ki.
Değerli dinleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyiciler, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Yemen'i konuşuyoruz bu programımızda. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için ifade etmiş olalım. Programımızın başında da söylemiştik. Yemen bugün ciddi anlamda iç karışıklıklarla karşı karşıya. Tabii bu iç karışıklıkların sebebi coğrafyanın ve toplumun bizatihi kendisiyle alakalı değil, dış müdahalelerle, Suudi Arabistan gibi devletlerin yaptığı operasyonlar ve yaptırımlarla alakalı maalesef. Ki onun arkasında da yine söylemiştik, Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir tırnak içerisinde desteği vardı. Biz de bu vesileyle Yemen'i konuşuyoruz. Aradan önce Yemen'in en eski dönemlerini, Ad Kavmi dönemini, Sebe Devleti'ni konuşmuştuk ve fil vakasının da hocam bu dönemde bu coğrafyada yaşandığını ifade buyurmuştu. Hocam oradan devam ediyoruz. Ebrehe ve fil vakası. Yemen'le fil vakasının ilişkisi hocam nedir?
Hı hı. Şimdi en son Himyerilerden bahsediyorduk.
Evet.
Şimdi İslam dini gelmeden önce Yemen coğrafyasına baktığımızda dini inançları bakımından bir defa çok tanrılı bir inanca sahip olduklarını görüyoruz. Yani güneş, ay ve yıldızlar gibi böyle çok gök cisimlerinden oluşan bir inanç sistemleri olduğunu görüyoruz. Ama milattan sonraki yüzyıllarda yavaş yavaş Hristiyanlık ve Yahudiliğin de etkilerini burada görüyoruz. Özellikle milattan sonra 70 yılında Roma İmparatoru Titus Kudüs'ü işgal edince Yahudilerin bir kısmı Yemen'e göç ediyor. Ben başka bir çalışma için böyle Yahudi tarihini, hatta daha önce konuşmuştuk Bağdat'taki Yahudileri falan konuşurken, o literatürü taradığımda Yemen Yahudileri üzerine de ciddi bir literatür olduğunu gördüğümde şaşırmıştım gerçekten. Yemen'de bu dönemde ciddi bir Yahudi göçü alıyor ve hatta Himyerilerin son hükümdarı Zü-Nüvas adında bir hükümdar Yahudiliği kabul edecek ve bu adam bölgedeki Hristiyanlara da zulmetmeye başlayacak. Hatta burada işte milattan sonra ilk yüzyıllardan sonra Hristiyan misyonerlerin geldiği de biliniyor. Hristiyanlık ve Yahudilik Yemen coğrafyasına böyle bir mücadeleye de girecek. Ve o Zü-Nüvas ismini söylediğim hükümdar döneminde de Hristiyanlığın bir zor dönemden, işkence ve zulüm döneminden geçtiğini de söyleyebiliriz. Şimdi bu Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki mücadele devam ederken Habeş Krallığı, ki tam da Mekke'nin karşısı gibi düşünün, Kızıldeniz'in karşı tarafı, bugün Sudan'ın güney kısımları, Habeşistan, Etiyopya dediğimiz bölgeler ya da hani Kral Necaşi ilk hicretin yapıldığı yerlerdir. Bu dönemdeki Habeş Krallığı ve Bizans aslında Hristiyanlara yapılan bu kötü muameleden dolayı müdahil olacaklar ve Himyerilere son verecekler. Yemen'de yaklaşık olarak bir yarım yüzyıl Habeşliler kontrolü ele alacaklar. Ve Ebrehe de işte Habeşistan'ın Yemen valisiydi. Yani o bağlamı biraz oturtmak için bu açıklamaları yapmak istedim.
Eyvallah.
Yani Kızıldeniz'in batı tarafında Hristiyan bir devlet olan Habeşlilerin bir valisi Ebrehe. Ve bu yönüyle de Yemenlileri Hristiyan yapmak isteyen bir validen bahsediyoruz. Bahsettiğimiz fil vakası Peygamberimizin doğduğu yıl oluyor. Ve Sana şehri, nasıl ki işte o stratejik konumu, Hint Okyanusu ticaretini kontrol edebilme kabiliyeti nedeniyle ve panayırlarıyla aslında Mekke ile ne diyelim rekabet halinde. Hı hı. Ve Mekke aslında öteden beri insanların dini ibadet için geldikleri ve panayırlar yaptıkları kervan yolu üzerinde olan bir yer olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Mekke'yi ekarte etmek, devre dışı bırakmak için fillerden de destek aldığı bir ordusuyla Mekke'ye doğru hareket edecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Fil suresinde, ismini de sureye verdiği Fil suresinde bu fil vakası anlatılır. Ebrehe'nin ordusu Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip ile karşılaşır. Orada meşhur bir şeydir bu, anlatılır. Abdülmuttalip Ebrehe'den 200 devesini ister.
Evet.
Ebrehe de şaşırır. Yani ben koca Mekke'yi tehdit ediyorum, sen gelmiş develerinden bahsediyorsun gibi şaşkınlığını ifade eder. Orada kendisi de çok rezil bir şey söyler. Ben sahibi olduğum develeri korumakla yükümlüyüm. Mekke'nin de bir sahibi var, o koruyacaktır şeklinde mealen bir ifade buyuruyor. Ve ebabil kuşlarının, o aslında pek de büyük olmayan, kırlangıç gibi bir kuş olan ebabil kuşlarının ağızlarındaki, işte kimilerine göre çamurdan oluşan, kimisi işte küçük taşlardan oluşan ne diyelim kuş sürüsü attıkları bu taşlarla filleri ürkütecek, perişan edecek ve Ebrehe'nin bu girişimi sonuçsuz kalacak. Dolayısıyla aslında bu coğrafya, Yemen ve Arabistan coğrafyası, Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarla tarihi gerçeklik arasında bize çok ciddi bir ışık sunuyor. Bu bakımdan da Habeşliler bir dönem Yemen'de ne diyelim hükmetseler de İran'daki Sasaniler buraya gelecekler ve buradaki Ebrehe'yi de öldürmek suretiyle yaklaşık bir yarım yüzyıl kadar da Sasani iktidarının Yemen'de oluştuğunu göreceğiz. Biliyorsunuz Sasani devleti İslam'ın doğduğu dönemlerde Bizans'la beraber en güçlü siyasi ve askeri devletiydi.
Evet.
Onun etkisinin Yemen'e kadar uzandığını da bu şekilde görmüş oluyoruz.
Peygamber Efendimiz'in hayata, dünyaya teşrif ettiği yıl Mekke'yi tırnak içerisinde çiğnemeye gelen, fakat yani Kur'an-ı Kerim ifadesiyle kendileri çiğnenmiş ekinlere dönen Etiyopya'nın, yani Habeşistan'ın valisi, 40 sene sonra da o devletin hükümdarı, takribi 40 sene sonra o devletin hükümdarı da İslam'a, Müslümanlara kucak açıyor. Enteresan bir şey hocam, yani baktığımızda ilginç gelişmeler yaşanmış.
Biliyorsunuz Necaşi'nin mezarını TİKA, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı restore etti, onardı. Evet. Yani Peygamberimizin de ona karşı ne diyelim çok bu ev sahipliğinden dolayı, ilk Müslümanlara hicret edenlere ev sahipliğinden dolayı bir ne diyelim saygısı söz konusuydu. O açıdan gerçekten bu dönüşümler o zamanlar çok hızlı oluyordu.
Evet.
Yani büyük bir dinin yayılmasından bahsediyoruz sonuç itibariyle.
Evet. Eyvallah hocam. Peki İslam döneminde Yemen'e gelelim isterseniz yavaş yavaş. Ki aslında yani belki bu Ebrehe ve Fil vakası bir programda konuşulacak kadar önemli ve geniş bir konu. Bunu da inşallah başka bir vesileyle sizinle konuşmak isterim tekrar. İslam döneminde Yemen'le ilgili neler söyleyebiliriz değerli hocam?
Aslında Fil vakasını anlatırken kısmen bir giriş yapmış olduk. Yani Mekke'ye bir defa ticaret ve hac için gelen Yemenliler vardı. Henüz İslam'dan önce bile. Yani biliyorsunuz Kabe, Hazreti Adem'le kurulmuş bir binadır. Hazreti İbrahim İsmail döneminde yeniden inşa edilmiştir. Dolayısıyla oranın kutsiyeti İslam'dan çok çok daha erkendir, öncedir. Dolayısıyla sonraki dönemlerde tabii ki putperestler hakim olmuş, Kabe'nin içerisinde putlar konulmuş vesaire, bunları biliyoruz. Ama insanların hem ticaret hem de bu tür dini bir saik ile bu coğrafyaya geldiğini ve bunların arasında Yemenlilerin olduğunu da biliyoruz. Hazreti Peygamber'in İslam'ı tebliğ etmeye başladığı dönemlerde Yemenliler de bu tebliğe maruz kalıyorlardı. Ve Yemen'in İslamlaşması asıl Medine'ye hicretten sonraya daha çok tekabül ediyor aslında. Peygamberimizin Medine'de işte çeşitli devlet ricaline gönderdiği mektuplar var. Bu mektuplardan bir tanesi de Yemen'deki Himyeri Melikine, hükümdarına gönderilen bir davetti. Sasaniler Sana valisinin İslam'ı kabul edip Müslüman olduğunu biliyoruz biz işte yaklaşık 628 yılında. Ama daha çok Mekke'nin fethinden sonra bazı Yemenli kabilelere de seriye gönderildiğini biliyoruz. Hatta Hazreti Ali'nin de içerisinde olduğu bazı seriyelerin bu bölgeye yöneldiğini biliyoruz. Ama Yemen deyince iki büyük sahabinin belki ismini zikretmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Muaz bin Cebel'dir. Bir diğeri de Ebu Musa el-Eş'ari. El-Eş'ari aslında ismini de analiz ettiğimizde Eş'ar Yemen'deki kabilelerden bir tanesi. Hı hı. Yani Ebu Musa el-Eş'ari aslında Yemenli. Ve bu kabile Hazreti Peygamber tarafından övülen kabilelerden bir tanesi. Ebu Musa el-Eş'ari Yemen'in Zebit şehrinde oturan ve ahlak ve meziyetiyle Peygamberimizin övgüsüne işte mazhar olmuş bir kabileye mensup birisi. Biz Ebu Musa el-Eş'ari'yi daha çok işte Hakem vakasında Hazreti Ali'yi temsil eden fakih bir sahabi olarak tanıyoruz. Ama Yemen'in İslamlaşmasında da önemli bir rolü var. Kendisi daha Mekke'nin fethinden önce Hazreti Peygamber'in davetini duyunca, yeni bir dinin, yeni bir peygamberin geldiğini duyunca yaklaşık 50 kişilik bir heyetle, ki bu heyetin içerisinde iki tane abisi de bulunuyor, Medine'ye doğru hareket edecek. Yemen'den, Kızıldeniz üzerinden. Hatta ilginç bir şekilde kuzeye doğru Kızıldeniz'de seyir-i sefer yaparken ters rüzgarlara kapılıp Habeşistan'a varacaklar. Habeşistan'da ilk hicret eden Müslümanlarla karşılaşacaklar. Cafer bin Ebi Talip gibi diğer sahabilerle karşılaşacaklar ve onlarla beraber 628 yılında Medine'ye gelecekler. Dolayısıyla çok ilginç bir aslında sahabelerle tanışma hikayesi var Ebu Musa el-Eş'ari'nin. Ama Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber Ebu Musa el-Eş'ari'yi Güney Yemen'e gönderecek. Nasıl ki Muaz bin Cebel'i Kuzey Yemen'e gönderiyor. Bu iki sahabe özellikle Yemen'in İslamlaşmasında önemli bir role sahip olacak. Biz İslami anlatılarda, derslerde daha çok Muaz bin Cebel'i hatırlarız. Hı hı. Yemen'le ilgili olarak. Çünkü onun ayrı bir kıssası vardır. Ama Ebu Musa el-Eş'ari genellikle unutulur. Arzu ederseniz Muaz bin Cebel'e de değinmiş olalım.
Tabii buyursunlar lütfen.
Muaz bin Cebel, demin de ifade ettik, Yemen'e gönderilen heyetin aslında başkanı. Kendisi Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderiliyor. 630 yılında bu görevlendirilmenin yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Ve İslamiyet'i ilk kabul eden Himyar meliklerinden Haris bin Abdülkülal'e bir mektup gönderiyor Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel aracılığıyla. Fakat ilginç olan şey şu, Hazreti Muaz'ın Yemen'e gönderilmiş sırasında Hazreti Peygamber'le olan bir diyaloğu var. Ve bu diyalog aslında fıkıh usulü bakımından önemli bir şeydir, konuşmadır. Ve bu konuşma meşhurdur. Nedir o? Resulullah Muaz'a şöyle bir soru sorar. Yani herhangi bir problemle karşılaştığında neye göre hükmedeceksin diye sorduğunda Muaz bin Cebel önce Allah'ın kitabına göre hükmedeceğini, aradığı delili, cevabı Kur'an'da bulamazsa Resulullah'ın sünnetini dikkate alacağını, aradığını, cevabını orada da bulamazsa kendi kanaatine göre hüküm vereceğini söylüyor. Yani bize hani işte İslam eğitiminde edille-i şer'iye diye söylenen delillerdir bunlar aslında. Evet. Kur'an, sünnet, icma ve kıyası fukaha. Yani bunlar bilginin kaynaklarıdır. İlk etapta bakılması gereken, sırasıyla bakılması gereken silsileyi aslında Muaz bin Cebel aracılığıyla biz bir daha öğrenmiş oluyoruz. Ve Resulullah da bu cevabı duyunca çok hoşnut oluyor Muaz'ın bu cevabından. Ama belki bir o kadar acıklı bir şey de şu. Hı hı. Hazreti Peygamber Yemen heyetini uğurlarken bir süre Muaz'ın yanında yürüyor. Beraber yürüyorlar. Ve Resul-i Ekrem'in ona şöyle dediği rivayet olmuyor. Ya Muaz, belki bir daha görüşemeyeceğiz. Medine'ye döndüğünde sadece mescidini ve kabrimi bulacaksın diye bir ifadesinden bahsedilir. Bunu duyunca da Muaz bin Cebel ağlıyor. Peygamberimiz kendisini teselli ediyor. Ama gerçekten de Muaz bin Cebel Yemen'deki görevi ifa ettikten sonra Medine'ye döndüğünde Hazreti Peygamber vefat etmiş oluyor. Böyle de bir Hazreti Peygamber'in öngörüsü, gelecekten haber vermesi de söz konusuydu. Dolayısıyla Muaz bin Cebel bugün hala Yemen tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Hı hı. Ama ne diyelim, İslam'ın yayılması bu iki sahabenin evet büyük bir rol oynamasıyla gerçekleşti. Ama sahabeden mesela başkaları da, Ziyad bin Lebit gibi başka isimler de orada vali olarak görev yaptıklarını yine biz tarihi kaynaklardan okuyoruz.
Eyvallah.
Belki son olarak şunu da söyleyelim. Yemen coğrafyası evet çok ünlü, meşhur sahabilerin bulunduğu bir coğrafya. Ama aynı zamanda yalancı peygamber diye yani isimlendirdiğimiz hareketlerin de olduğu bir coğrafya. Hı hı. Genellikle biz yalancı peygamber hadisesine Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde daha yoğun bir şekilde rastlıyoruz. Evet. Çünkü Hazreti Peygamber vefat edince bu tür iddiada bulunan sapkınlar ortaya çıkmıştı. Ama garip olan bir şey, bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber döneminde, yani henüz peygamberimiz hayattayken peygamberlik iddiasında bulunan birisiydi. Ve bu da Yemen coğrafyasında yaşayan ve bölgeye hakim olacak Esved el-Amsi adında birisi. Peygamberimiz işte vefatına yakın hastalanınca veda haccından sonra bunu belki bir fırsata çevirip böyle bir iddiada bulunacak bu Esved el-Amsi Cebel. Bu kişinin ortadan kaldırılmasında da yine önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla Mekke'nin fethinden sonra Yemen'den birçok Arap kabilesinin Müslüman olduğunu biliyoruz. Buraya valiler tayin edildiğini biliyoruz. Yine yani Mekke'nin fethinden 2 yıl sonra, hicretin 10. yılında Hazreti Ali'nin Yemen'de başarılı fetihlerde bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle de belki Muaz bin Cebel gibi Hazreti Ali'ye de ayrı bir sevgi beslediklerini de söyleyebiliriz. Hı hı. Yani Yemen'de Şii bir nüfus var, Zeydi bir nüfus var. Onların Hazreti Ali sevgisinin de bununla bağlantılı olduğunu söyleyerek ben sorunuzun cevabını vermiş olayım.
Eyvallah hocam. Şimdi son 2-3 dakika kaldı. Osmanlı öncesi Yemen'i isterseniz bir sonraki haftaya bırakalım. Yemen denilince tabii benim aklıma ve eminim sizin aklınıza da geliyordur, dinleyicilerimizin aklına geliyordur, başka bir isim daha var hocam. Yani deve çobanı Veysel Karani Hazretleri. Peygamber evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmeye gitmiş fakat göremeden geri dönmüş. İsterseniz kısaca ondan da bahsedin, ondan sonra bitirelim programımızı.
Tabii. Veys el-Karni ya da biz Türkiye'deki ifadesiyle Veysel Karani diyoruz. Veysel Karani biliyorsunuz aslında sahabelerin kendi aralarında da tasnifleri vardır ya da tabi'in, Hazreti Peygamber'i görenler, onunla sohbet edenler, aynı dönemde yaşayanlar, aynı dönemde yaşadığı halde onu göremeyenler. İşte Veysel Karani de bu son söylediğimiz sınıfa giriyor aslında. Yani Hazreti Peygamber ile aynı dönemde yaşadığı halde ve onu görme arzusuyla yanıp tutuştuğu halde göremeyen kişilerden bir tanesi. Yemen'de kendisini sık sık andığımız bir isim Veysel Karani. Ve annesinden izin alarak efendime söyleyeyim Mekke'ye gidip kısa sürede geri dönmeyi hedefliyor. Ama gittiğinde Hazreti Peygamber'i bulamayıp geri dönmek durumunda kalıyor. Bir yandan tabii bu kısa bize annelerimizin ne kadar önemli olduğunu da, anne hakkını göstermesi bakımından da önemli. Göremeyip geri dönünce de Hazreti Peygamber hırkasını göndermek suretiyle, hediye etmek suretiyle kendisini taltif ediyor. Tabii Yemen Veysel Karani gibi, Muaz bin Cebel gibi, Ebu Musa el-Eşari gibi isimlerle bizim hatırladığımız bir coğrafya. Ama aynı zamanda Kabe'nin, Mekke'deki Kabe'nin köşelerinden bir tanesinin ismi de Rükn-i Yemani'dir. Yani bu isim de Yemen'le alakalıdır. Hacer-ül Esved nasıl ki Kabe'nin köşelerinden bir tanesi ise Rükn-i Yemani de Kabe'nin Yemen tarafındaki köşesidir. Ve yine rivayet olunur ki Peygamberimiz bu köşedeki taşa dokunarak tavaf etmiştir. Hatta böyle yapmanın bazı fıkıh kitaplarında müstahap olduğu da yazılıdır. Selamlamak yani Hacer-ül Esved'i selamlamak gibi değil, Peygamberimiz bu taşa dokunmuş. Yemen ismi de aslında belki sohbetimizin en başında belki konuşmamız gerekirdi. İslam coğrafyacılarına göre Yemen ismi de işte bölgenin Kabe'nin güneyinde ya da doğusunda, yemin kelimesi Arapça bununla alakalı. Bundan dolayı Yemen isminin geldiği de rivayetler arasında. Birçok aslında rivayet var. İşte bir diğeri de Araplardan ayrılan bir grubun sağ tarafa gitmesi. Yemin genelde sağ yönüyle bağdaştırılır. Öyle demektir Arapça. Dolayısıyla Kabe'nin o köşesi bugün Rükn-i Yemani diye hatırlıyoruz. Bunun da Yemen'le alakası olduğunu zikretmek gerekir.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Yani bize bize ait, bizimle direkt alakalı olan ve bugün maalesef kan revan içerisinde kalmış, programımızın başında söylediğim gibi kan revan içerisinde kalmış, zulme uğrayan insanların bulunduğu, mazlumların bulunduğu bir coğrafyanın tarihini konuştuk. Çok eski tarihini konuştuk. Ben çok istifade ettim. Dinleyicilerimizin de aynı şekilde istifade ettiğini düşünüyorum hocam.
Aslında biraz daha yakın dönemlere gelelim diye düşünmüştük. Yani Osmanlı öncesine kadar en azından konuşalım istemiştik ama gerçekten o kadar çok bildiğimiz anlatılar, kıssalar Yemen'le ilgili var ki belki 3-4 hafta bunları konuşacağız.
İnşallah hocam. Çok çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah. Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Muaz bin Cebel'lerin, Ebu Musa el-Eşarilerin radıyallahu anh, daha sonra işte deve çobanı dedim ama deve çobanlığı kutsal bir meslektir, bunu da ifade edeyim, peygamber mesleğidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hırkasını alma şerefine nail olmuş Veysel Karani Hazretleri'nin bulunduğu, yaşadığı coğrafyayı, Yemen'i konuştuk. Yemen'in çok eski tarihini konuştuk. İnşallah hocamın da ifade buyurduğu gibi önümüzdeki 3-4 hafta Yemen'i konuşacağız. Bugüne kadarki süreci değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.